Buradan bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.
Değerli Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenleri, buradan bakınca'ya hoş geldiniz. Buradan bakınca da her hafta olduğu gibi bu hafta da Batı medyasında yer alan Türkiye ile ilgili haberleri değerlendirmeye çalışacağız. Uzun süredir Batı medyası Türkiye aleyhtarı haberlerle gündem yapmaya devam ediyor değerli dinleyenler. En son ki gündem Almanya'dan geldi ve Almanya'da Adil Öksüz'ün görüldüğüne dair Türkiye ulusal medyasında yer alan bir takım haberler üzerine Almanya'ya Adil Öksüz notası verildi. Türkiye, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü haberleri üzerine Berlin'e verdiği notada haberlerin doğruluğunun araştırılması ve Öksüz'ün Almanya'da olduğunun tespiti durumunda yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedi ve Alman Dışişleri Bakanlığı'na verilen notada basına yansıyan haberlerde Öksüz'ün Almanya'nın farklı kentlerinde görüldüğünün ifade edildiği hatırlatılarak bu konuda Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı soruldu değerli dinleyenler. Bilindiği üzere Öksüz 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin kilit isimlerinden biriydi ve firari sanık olarak aranıyor ve Almanya'da bulunduğunun tespit edilmesi durumunda yakalanarak suçluların iadesi anlaşması uyarınca Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Fakat Almanya Türkiye'nin Adil Öksüz talebiyle ilgili olarak incelenecek şeklinde bir açıklama yaptı. Ve Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada Türkiye'nin FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün iade edilmesi talebinin inceleneceği açıklandı. Yasalara göre Alman hükümeti talep hakkında bir karar almadan önce Türk hükümetinin iade talebindeki gerekçeleri Alman bir hakim tarafından incelenecek. Sonrasında Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair bir bilgi yok şeklinde bir açıklama geldi. Alman diplomatik kaynaklar Türkiye'nin girişimini doğruladılar ama Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair bir bilgi olmadığını Türk tarafına ilettiler. Aslında bu Berlin'in yine kör ve sağır davrandığının bir delili değerli dinleyenler. Nitekim bu açıklamaları Ankara inandırıcı bulmadı. Nitekim 15 Temmuz sonrası 4000'in üzerinde FETÖ'cüye kucak açan Almanya, Öksüz'e ilişkin iddiaları yalanlamayı tercih etmiş oldu ve firari mahrem imamın izini süren Türk medyası onu Almanya'da gören gurbetçi vatandaşlara kadar ulaşmışken koskoca bir devlet Almanya, polisiyle istihbaratıyla FETÖ firarisi zanlı hakkında herhangi bir bilgi olmadığına dair bir açıklama yapmış oldu. Aslında Almanya'nın bu tavrı bize yabancı değil. Nitekim daha önce Türkiye istihbaratı tarafından Almanya'ya bildirilen isimler, raporlar halinde, klasörler halinde bildirilen isimler Alman istihbaratı tarafından uyarılmıştı değerli dinleyenler. Hem de bakın Türkiye sizinle ilgili olarak bir takım bilgi ve belgeleri bize ulaştırdı ve iadenizi istiyor, ona göre ayağınızı denk alın şeklinde ya da yerinizi değiştirin şeklindeki bir uyarıydı bu açık ve net bir şekilde değerli dinleyenler. Bundan dolayıdır ki Almanya'nın bu ve benzeri türdeki Türkiye aleyhtarı tavırlarına yabancı değiliz. Dolayısıyla Alman medyası da bu konuyla ilgili olarak görüldüğü üzere ketum davranmayı tercih ediyor. Ve sonrasında başka bir haberle devam ediyoruz. Almanya'dan Ankara'ya karşı bir diplomatik girişim haberi bu. Daha önce de aslında bu mikrofonlardan ifade etmiştik. Almanya'nın Türkiye'ye karşı bir politikası var ve bu karşı politikasını destekleyecek taraf bulmaya çalışıyor. Nitekim Alman hükümetinin Ankara'ya karşı Brüksel ve Avrupa Birliği başkentleri nezdinde girişimlerde bulunduğu öğrenildi ve Berlin Türkiye'ye yönelik politika değişikliğinin bir seçim değil, devlet politikası olduğunu vurguladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Almanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanı Estonya ve diğer Avrupa Birliği başkentleri nezdinde yaptığı girişimler Türk hükümetinin gümrük birliği konusundaki umutlarını da boşa çıkaracak nitelikte deniliyor. Merkel hükümetinin 1 Temmuz'da Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenen Estonya ile temaslarında Türkiye ile gümrük birliğinin güncelleştirilmesi konusunun hiçbir şekilde gündeme alınmaması yönünde beklentisini ilettiği, bunun gerekçelerini anlattığı öğrenildi değerli dinleyenler. Ve Türkiye'de demokrasi ve insan hakları alanında yaşanan kaygı verici nitelikte son gelişmelerin ardından Avrupa Birliği'nin Ankara üzerinde ciddi biçimde etkisi olacak adımlar atması gerektiğini vurgulayan Berlin, mevcut koşullarda gümrük birliği konusunda ön hazırlık niteliğinde görüşmelerin bile yapılmasının doğru bir mesaj olmayacağını vurguladı. Ve görüldüğü üzere Almanya, kilit ülke olarak diplomatik kaynakları vasıtasıyla Türkiye üzerinde Türkiye aleyhtarı politikalarına devam ediyor. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan Almanya'nın bugüne kadar gümrük birliğinin yenilenmesi, genişletilmesi konusunda Avrupa Birliği içinde başı çeken ülkelerden olduğunu, ancak son gelişmelerin ardından tutumunu tamamen değiştirdiğini kaydediyor diplomatik kaynaklar. Ve gümrük birliğini güncelleme konusunda Avrupa Birliği ile Türkiye arasında müzakerelerin başlayabilmesi için Avrupa Birliği üye devletlerinin komisyona yetki vermesi gerekiyor. Diplomatlar, Almanya'nın bu yetki öncesinde sürece zemin hazırlayacak, hazırlık görüşmelerine dahi yeşil ışık yakmayacağını kaydediyorlar. Ve Avrupa Birliği başkentlerinde Almanya bu politikalarını destekleyecek şekilde eş zamanlı girişimlerde bulunuyor. Avrupa Birliği diplomatları, Avrupa Birliği diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre üye ülke hükümetlerinden yeni Türkiye politikasına destek talep eden Almanya, Avrupa Birliği'nin ortaya koyacağı ortak tavrın Türk hükümetinin Avrupa Birliği'nin temel değerleri olan hukuk devleti ve demokratik özgürlüklere yeniden yöneltilmesinde etkili olacağı görüşünü savunuyor. Üstüne üstelik aslında bu konunun yaklaşan Alman seçimleriyle ilgili olduğunu ifade etmiştik, fakat seçim değil devlet politikası diyor Alman yetkili makamları. Alman hükümetinin yeni Türkiye politikasını devlet politikası olarak nitelendiriyorlar. Yalnızca seçimlere dönük bir hamle olmadığını işaret ediyorlar ve Türkiye'de bu yöndeki algının yanlış olduğunun altını çiziyorlar. Türkiye'den son günlerde iş dünyasına yönelik verilen mesajların olumlu olduğunu, ancak yeterli bulmadıklarını da ifade ediyorlar. Ardından hemen her zaman olduğu gibi Türkiye'de tutuklu bulunan, aralarında gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu Alman vatandaşları serbest bırakılmadan bir normalleşmenin olamayacağını belirtiyorlar Alman yetkililer. Ayrıca demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü gibi alanlarda Türkiye'nin adım atmasının beklendiğini de ifade ediyorlar. Üstüne üstelik Alman yatırımcılardan da Başbakan Binali Yıldırım'a kritik mesajın verildiğini söylüyorlar. Diplomatik kaynaklardan yine edinilen bilgilere göre Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik ekonomik önlemleri Alman iş dünyası tarafından da büyük ölçüde anlayışla karşılanıyormuş. Başbakan Binali Yıldırım'ın Alman yatırımcılarla 2 hafta önce bir araya geldiği toplantıda Alman iş dünyası temsilcilerinin de ilişkilerin normalleşmesi için öncelikle tutuklu Alman vatandaşların serbest bırakılması gerektiğini, Alman hükümetinin politikasına destek verdiklerini açıkça dile getirdikleri de kaydediliyor değerli dinleyenler. Aslında Almanya'nın bu tavrı bildiğimiz bir tavır, fakat her şeyden önce Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenen Estonya ile ilgili yaptığı girişimleri aslında yalanlayacak ya da boşa çıkaracak türde bir gelişme geçtiğimiz günlerde Estonya Başbakanı'nın Türkiye ziyaretiyle ortaya çıktı. Nitekim Estonya Başbakanı Türkiye ziyaretinde Türkiye'de bulunan mülteci kamplarını da ziyaret ederek Türkiye ile ilgili çok olumlu bir takım açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte yapmış oldukları ortak basın açıklamasında Türkiye'de terörle mücadele konusunda aynı zamanda mültecilere sahip çıkma noktasında övdü değerli dinleyenler. Ama görüldüğü üzere Almanya aslında Estonya üzerinden diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle de temasa geçerek Türkiye aleyhtarı bir cephe oluşturmaya veya bu cepheyi genişletmeye çalışıyor. Diğer taraftan bu konunun seçim odaklı olmadığını ve bir devlet politikası olduğunu söylüyorlar. Uzun vadede aslında bu bir Almanya'nın devlet politikası, yani Türkiye aleyhtarı, Müslüman Türkiye aleyhtarı tavrı aslında bir devlet politikası, ama seçim odaklı aynı zamanda bir devlet politikası değerli dinleyenler. Bugün Almanya'da yaklaşan Eylül seçimleriyle ilgili olarak Merkel ve rakipleri televizyon kanallarını dolaşıyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde 4 YouTuber'a bir röportaj verdi Merkel ve yine Türkiye aleyhtarı bir takım açıklamalarda bulundu. Nitekim Türkiye aleyhtarlığı aslında Almanya'da şu anda çok ciddi anlamda prim yapıyor. Nitekim diğer muhalefet partileri de Merkel'i Türkiye'ye karşı politikalarını sertleştirmediği için eleştiriyorlar. Dolayısıyla bu konu seçime kadar tansiyonu artan bir şekilde devam edecek belki ama seçimden sonra tansiyonun düşeceğine inanıyorum. Başka bir haberle devam ediyoruz. Bu haber Türkiye ile tansiyon düşmedikçe gümrük birliği güncellenemez şeklindeki Merkel'in açıklamaları. Bilindiği üzere Almanya hükümeti Temmuz ayında Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mali baskı yapılmasını talep etmişti. Mektupta Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliğinin modernizasyonla ilgili görüşmeler son olaylar ışığında Türkiye'ye yanlış sinyal verebilir ifadelerine yer verilmişti. İşte bu konu yaklaşan seçimler öncesinde Merkel'e tekrar soruldu. Merkel de şimdi üyelik müzakerelerinde yeni bir fasıl açmıyoruz. Üyelik hazırlık yardımlarını da en düşük seviyeye çektik. Türkiye sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetten ibaret değil. Neredeyse %50'si anayasa referandumuna hayır dedi. Onların da bizden beklentisi var. Sert pazarlıkları sürdürmemiz, yanlış uzlaşmaya girmememiz lazım. Biz bizden umutlanan ve bizimle diyalog isteyen bu %50'ye yanlış sinyal de vermemeliyiz. Türkiye ile Gümrük Birliği her halükarda şimdilik genişletilmeyecek ve güncellenmeyecek. Herhangi bir derinleşme olmayacak. Üyeliğe hazırlık yardımını, paranın nereye gittiğini çok iyi bildiğimiz durumda veriyoruz şeklinde bir açıklamada bulundu değerli dinleyenler. Görüldüğü üzere aslında bu açıklamalar Türkiye hükümetiyle aslında referandumda hayır diyenler arasında biz sizin arkanızdayız şeklinde bu Türkiye'de bulunan ortamı kaotik bir hale getirmeyi amaçlayan türdeki açıklamalar ve birebir aslında Türkiye'nin iç işlerine karışan açıklamalar ve Merkel kendisinden beklenen açıklamayı yaptı diyebiliriz. Aslında konuyla ilgili olarak da Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Gümrük Birliği'nin güncellenmeyeceğine ilişkin sözlerini talihsiz bir açıklama olarak nitelendirdi. Nitekim Çelik, Merkel'in sözlerini Avrupa Birliği için zaaf oluşturacak bir açıklama olarak gördüğünü belirterek, Avrupa Birliği'ne bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir dedi. Avrupa Birliği Bakanı, Türkiye Avrupa Birliği ülkeleriyle sorun yaşayabilir ama bu sorunları ülkeler kendilerine indirgememelidir. Birliğin genetiğinde bir değişime yol açar. Almanya ve Türkiye arasındaki sorunun Avrupa Birliği'ne yansımasına Avrupa Birliği Komisyonu izin vermemelidir. Bu Avrupa Birliği'nin temel mekanizmasına aykırıdır ifadesini kullandı. Evet, görüldüğü üzere aslında Almanya Türkiye ile ilgili yaşadığı sorunları daha geniş bir cepheye yaymaya çalışıyor. Yani kendisine taraftar buluyor. Türkiye aleyhtarı propagandalarla, Alman medyasının Türkiye ile ilgili iftira niteliğindeki haberleriyle Avrupa Birliği nezdinde taraftar bularak Türkiye aleyhtarı politikaların Avrupa Birliği tarafından gündeme alınması, hayata geçirilmesi ve sert bir takım yaptırımların uygulanmasını sağlamaya çalışıyor. Gümrük Birliği ile ilgili olarak da aslında Türkiye'ye bir lütuf gibi yansıtılıyor değerli dinleyenler. Açık bir şekilde söyleyelim, Gümrük Birliği Almanya'da gündem olduğu kadar Türkiye'de gündem değil. Dolayısıyla Türkiye'nin tek meselesi Avrupa Birliği ile ilişkilerde Gümrük Birliği de değil. Bundan kaynaklı olarak aslında bunun bir lütuf gibi yansıtılıyor olması Türkiye'nin çok da önemsediği bir nokta değil değerli dinleyenler. Evet, Almanya'nın bu girişimleri yankı bulmuyor mu, destek bulmuyor mu? Evet, buluyor. Brüksel, Gabriel'in yani Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye ile ilgili mektubuna arka çıktı ve açıkça şunu söyledi: para politikayı takip eder. Avrupa Birliği sözcüsü, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 25 Temmuz'da yapılan yüksek düzeyli siyasi diyalog toplantısı öncesinde Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Avrupa Birliği fonlarının askıya alınması ile ilgili mektubuna sahip çıkıyor ve bu yardımların, yani katılım öncesi mali yardım aracı fonlarının müzakereler arasında doğrudan ilişki olduğunu, yani katılım öncesi mali yardım aracı fonlarıyla müzakereler arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söylüyor ve Avrupa Birliği sözcüsü üye ülkelerle Avrupa Birliği arasında sürekli diyalog olduğunu anımsatırken Avrupa Birliği Komisyonu'nun katılım öncesi mali yardım aracı fonlarını da gözden geçireceğini söylüyor ve şu açıklamayı yapıyor. Komisyon, Türkiye'de hassas alanlarda devam eden ve gelecekte yapılacak tüm mali yardımların çıkarlarımız ve değerlerimizle tamamen uyumlu olduğuna emin olmak için sıkıca gözden geçirmektedir, diyor. Avrupa Birliği'nin kurallarına göre bu yardımların askıya alınmasına dair olası bir karar siyasi sürece bağlıdır. ve bu fonları müzakereler doğrultusunda yönlendireceğiz, para politikayı takip eder. Yani Türkçe olarak söylüyorum, bu kartı biz kullanacağız. Dolayısıyla bizim isteklerimizi, bizim ifade ettiğimiz şekliyle hak ve özgürlükler noktasındaki iyileştirmeleri veya o hali kaldırma eylemini gerçekleştirmediğiniz müddetçe biz Avrupa Birliği fonlarını Türkiye için serbest bırakmayacağız şeklinde bir açıklama bu değerli dinleyenler. Dolayısıyla görüldüğü üzere aslında Brüksel bu manada Almanya'nın yeni Türkiye politikasına para politikayı takip eder şeklinde özetlenebilecek bu tavrıyla arka çıkmış oluyor. Bütün bunların ötesinde bir olumlu haberle aslında devam edebiliriz. Sadece Almanya ve Almanya'nın politikalarından ibaret değil Avrupa Birliği. Nitekim Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, insan hakları ve özgürlükler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarına katılmadıklarını, ancak terörle mücadele ve sığınmacı sorununun çözümünde Türkiye ile işbirliği yapmak zorunda olduklarını söyledi. İtalya'da yayın yapan bir radyo söyleşi veriyor Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Avrupa demokrasisinin sembolü olan bir kurumu yönetmekte olduğu hatırlatılarak kendisine temel değerlerimizi göz ardı edip Türkiye gibi insan haklarına saygı göstermeyen bir ülke veya Libya gibi iflas etmiş bir devlet ve onun halk tarafından seçilmemiş temsilcilerini sığınmacılar meselesinde muhatap almak utanç verici değil mi sorusu yöneltiliyor. O da sığınmacı krizinde ve terörle mücadelede Türkiye ve Libya ile işbirliği yapmak zorundayız. Türkiye'nin terörle mücadele konusunda yaptıklarını, IŞİD'e karşı mücadelesini hatırlayalım. Türkiye bizim değerlerimize uyumlu değil. Ben bunu çok açık bir şekilde daha önce de söyledim diye konuşuyor. Kırmızı çizgimiz dediği idam cezasının yeniden getirilmesi durumunda Türkiye ile müzakerelere devam etmenin mümkün olmadığını ifade ediyor. Ve şu şartı koşuyor. Bize verdiği taahhütleri yerine getiren Türkiye ile ilişkilerimizi sürdürmeliyiz. Yani aslında Avrupa Parlamentosu Başkanı özetle şunu söylüyor. Erdoğan'ın politikalarına katılmıyoruz ama meşru olarak seçilmiştir ve işbirliği yapmak zorundayız. Bu en azından Avrupa Birliği içerisindeki en objektif değerlendirme olarak kayıtlara geçmiş durumda değerli dinleyenler. Avrupa'dan Amerika'ya geçiyoruz ve Amerika'da yayınlanan ve konuşulan, medyada da gündem olan bir raporla devam ediyoruz. Amerika'dan Türkiye'ye Lozanlı din göndermesi şeklinde özetleyebileceğimiz bu rapor, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu değerli dinleyenler ve Türkiye'deki gelişmeleri eleştiren türdeki bir rapor. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Demokrasi, İnsan Hakları ve Emek Bürosu bu raporu hazırladı ve tüm dünya genelinde yapılan bir çalışma olmasına rağmen Türkiye'ye Alevilik zorunlu din dersi ve 15 Temmuz'dan sonra özellikle Hristiyanların gözaltına alınmasıyla ilgili bir takım eleştirilerde bulunuldu. Darbe girişiminden sonra Hristiyanların gözaltına alındığı iddia ediliyor aslında bu raporda. Türkiye'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle bağlantılı olduğunu belirlediği, uluslararası STK'lara bağlı çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kişilerden bahsediyor aslında. Fakat bu kişiler aslında Hristiyan oldukları için değil, ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildiği için değerli dinleyenler tutuklandılar. Ama Hristiyan gruplarla bağlantılı kişilerin gözaltına alınmış olması rapora bu şekilde yansıyor. Yani gözaltına alınanlar mazlummuş gibi gösterilerek sadece Hristiyan cemaat, cemiyetlerin temsilcisiymiş gibi lanse edilirken Türkiye'nin statüko ve baskıcı bir yönetimle Hristiyanlara zulmettiği bu yolla anlatılmaya çalışılıyor. Aslında böyle bir durum söz konusu değil. Gerek Die Welt gazetesinin tutuklanan Hristiyan muhabiri, gerekse geçtiğimiz günlerde Büyükada'da tutuklanan ve STK temsilcisi ya da aktivist olduğunu iddia eden Alman Hristiyan vatandaşı da dahil olmak üzere hukuki süreç devam ediyor ve ajanlık suçlamasıyla tutuklandıklarını bir kez daha hatırlatmış olalım. Raporda Lozan Barış Anlaşması'nın korumaya aldığı haklar kısıtlanıyor da deniliyor. 1923 Lozan Barış Anlaşması ile koruma altına alınmış olan azınlıkların haklarının kısıtlandığı savunuluyor. Sünni olmayan Müslümanların gayrimüslimlere verilen yasal haklara ve dini özgürlüklere sahip olmadığı ifade ediliyor. Amerika yayınladığı bu raporla aslında Şii-Sünni konusunu kaşıyarak yeni bir tartışma zemini oluşturmaya çalışıyor değerli dinleyenler. Üstüne üstelik raporda mezhep ayrımcılığı iddiası da var. Hükümet Alevi Müslümanlığa, İslam'a aykırı bir mezhep muamelesi yapmaya devam ediyor. Alevi ibadethaneleri tanınmıyor, Alevilik propagandası yapan yayınlar engelleniyor ifadeleri yer aldığı raporda, özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası çeşitli medya organlarında Alevi ve Yahudi karşıtı yayınların arttığı vurgulanıyor, 2016 yılı boyunca Protestan, Katolik ve Alevi ibadethanelerinin bazı aşırıcı grupların saldırısına uğradığı aktarılan raporda, dini özgürlükler karşıtı ve belli gruplara hedef alan ifadelere karşı uyarıda bulunuluyor. Bu arada din özgürlüğü raporunda Avrupa genelindeki İslamofobi kaynaklı Müslümanlara ve camilere yapılan ırkçı saldırılara hiç yer verilmiyor. Amerika ve dünya genelinde yaşanan Müslüman cinayetlerine ise sessiz kalınıyor. Yani öz eleştiri yapılmıyor fakat Türkiye hedef tahtasına oturtuluyor. Aleviler dışlanıyor da deniliyor raporda. Müslüman cinayetlerini raporuna taşıyamayan Amerika, Türkiye raporunda öğrencilere okutulan zorunlu din dersini de eleştiriyor. Okullarda zorunlu din dersinin sadece nüfus cüzdanında Hristiyan ya da Musevi yazan kişilere muaf olabildiği, ateistlere, agnostiklere, Alevilere ya da Müslüman olmayan diğer gruplara, Ezidilere, Bahailere ya da din hanesini kimlikte boş bırakan kişilere bu hakkın tanınmadığı gerekçesiyle eleştiride bulunuluyor. Ve konuyla ilgili olarak Amerika Dışişleri Bakanı bir açıklama yapıyor. Dini özgürlükleri destekliyoruz çünkü bu özgürlüğü etkin şekilde koruyan ülkeler daha istikrarlı, ekonomik olarak canlı ve barış içindedir. Hükümetlerin bu hakkı korumada başarısız olması ise istikrarsızlığı, terörü ve şiddeti besler yorumunda bulunuyor. Amerika Dışişleri Bakanı ayrıca raporun tüm dünyada kendi iradeleri doğrultusunda ve huzur içinde yaşamak isteyen insanların sesi olduğunu söylüyor ama Amerika hiç öz eleştiri yapmıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ırkçılık aleyhtarı saldırıya, ırkçılar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrasında ölen, hayatını kaybeden 3 kişiden hiç bahsedilmiyor. Amerikan Başkanı Trump'ın Virginia'da gösteri yapan ırkçıları savunmasından hiç söz edilmiyor. Yine Amerika Dışişleri Bakanı zamanında Kerry'nin darbeden bir ay sonra ordu Mısır'da demokrasi yeniden inşa ediyor diyerek darbecilere açıkça destek çıktığı ve darbeyi savunduğu hiç ifade edilmiyor. Türkiye'de yaşanan darbe girişimi sonrasında Avrupa Birliği yetkililerinin ve dahi Amerika'nın bir süre beklediği ve darbeyi kınayan açıklamaların bu süreden sonra geldiği hiç ifade edilmiyor. İnsan hak ve özgürlüklerinin Amerika'da hem de sokaklarda ayaklar altına alındığı, zenci vatandaşların sokak ortasında Amerikan polisleri tarafından katledildiği, öldürüldüğü hiç ifade edilmiyor. Aynı şekilde Amerika'da 18 yaşındaki bir gence hem de kameralar önünde karakolda 3 saat boyunca elektroşokla işkence yapıldığı hiç ifade edilmiyor değerli dinleyenler. Aynı şekilde koalisyon güçlerince Suriye'de masum kadınların ve çocukların bombalandığından da raporda hiç ama hiç bahsedilmiyor. Onun yerine Türkiye'deki OHAL uygulamaları ve bundan kaynaklı alınan bir takım tedbirler insan hak ve özgürlükleri doğrultusunda devamlı Amerika ve Avrupa Birliği makamlarınca eleştiriliyor. Evet değerli dinleyenler, bugün de Buradan Bakınca'nın sonuna geldik. Avrupa basınında ve aynı zamanda Amerika basınında yer alan Türkiye aleyhtarı haberleri yorumlamaya çalıştık. Tekrar Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Buradan Bakınca'da birlikte oluncaya dek hoşça kalın.
Buradan Bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan Bakınca.